Ayrım 16.
Doçent Kemal Beydilli'nin ilk mühendislerimizden Seyyid Mustafa ve Nizami Cedid'e dair Risalesi adlı yazısında belirtildiğine göre de o sıralarda Fransa'dan getirtilmiş olan mühendislerden Lafitte, Clev ve Monnier bu dershanede ders vermiştir. Profesör Uzun Çarşılı da aslen İngiliz olan Campbell Mustafa ile Türkiye'ye o yıllarda gelen Kermorvan adında bir Fransızın da bu dershanede ders verdiklerini belirtmektedir. Baron de Tott anılarında Bonival'ın Henderson'dan yetişmiş, hayatta olan bazı kişilerin kendisinin de yeni bir okul açmasına karşı geldiklerini yazmaktadır. Yani Bonival'ın Henderson adında bir dershane açtığını bilmektedir. Ayrıca Profesör Berkes de Mehmet Esat Bey'in Mirat-ı Mühendisani'yi Berri-i Hümayun adlı kitabını kaynak göstererek Baron de Tott'un İstanbul'a geldiği yıllarda Sadrazam Koca Ragıp Paşa'nın da Henderson'ı yeniden açmak için eski öğrencileri ve onların okullarını toplatarak Sütlüce yakınlarında Karaağaç'ta gizlice okuttuğunun söylenildiğini yazmaktadır. Yani Baron de Tott'un açtığı dershaneye Henderson dememesi de büyük bir olasılıkla Bonival'ın öğrencilerine karşı gösterdiği tepki yüzünden olsa gerek ki 1776'da 1. Abdülhamit döneminde yapılan yeni bir düzenleme ile dershane okul haline dönüştürülürken adı da kimi kaynaklara göre Hendese Odası, kimi kaynaklara göre Mühendishane, kimi kaynaklara göre de Tersane Mühendishanesi olmuş, daha sonra da okula Mühendishane-i Bahri-i Hümayun, Deniz Kuvvetleri Mühendislik Okulu adı verilmiştir. Görüldüğü gibi Sultan 1. Abdülhamit döneminde de gerek yeni bir topçu birliği oluşturmak için Fransa'dan getirtilen subay ve uzmanlarla kağıthanede yoğun bir biçimde sürdürülen eğitim çalışmaları, gerek kurulacak orduya çağdaş subaylar yetiştirmek amacıyla açılan okulun geliştirilmesi girişimleri, 1781 yılında Sadrazam Karavezir Seyit Mehmet Paşa'nın henüz 45 yaşındayken veremden ölmesi üzerine yerine gelen yeteneksiz sadrazamların bazı Fransız uzmanları kaçırmaları yüzünden her ne kadar bir ara tavsar gibi olmuşsa da 1782'de sadrazamlığa gelen Halil Hamit Paşa döneminde yeniden hızlanmıştır. Örneğin göreve gelir gelmez Mühendishane-i Bahri-i Hümayun'un geliştirilmesi için Fransa hükümetine başvurarak yeni uzmanlar isteyen sadrazam Halil Hamit Paşa, Profesör Uzun Çarşılı'nın verdiği bilgiye göre tam o günlerde İstanbul'a gelen ve Müslümanlığı kabul ederek Mehmet adını alan Prusyalı bir istihkam mühendisini maaşını kendi gelirinden vererek okulda görevlendirmiştir. Gene Profesör Uzun Çarşılı yukarıda andığımız yazısında Doçent Kemal Beydilli'nin adını Lafitte Clev şeklinde verdiği de Lafitte Clev ile Monnier adlı istihkam subaylarını da Sadrazam Halil Hamit Paşa'nın getirterek 29 Ekim 1784'ten itibaren Mühendishane-i Bahri Hümayun'da oluşturduğu ayrı bir istihkam bölümünde dersler verdirttiğini belirtmektedir. Nitekim bu istihkam subayları öncelikle İstanbul'un surlarını inceleyip durumu hakkında raporlar sunmuşlar ve ardından İstanbul Boğazı'nın savunulması konusunda projeler hazırlamışlardır. Sadrazam Halil Hamit Paşa'nın asıl amacı bir an önce donanma için mühendis yetiştirecek bu okulun yanında kara ordusu için istihkam subayı yetiştirecek bir ikinci okulu daha açmaktır. Ama ne var ki sadrazamın bu girişimlerinden dehşetli rahatsız olan çevreler derhal cadı kazanlarını kaynatıp Halil Hamit Paşa'nın Şehzade 3. Selim'i tahta çıkarmak için hazırlıklar yaptığı dedikodularıyla sultanı kışkırtarak 1785'te görevden alınıp başının vurdurtulmasını sağlamışlardır. Yerine getirilen Şahin Ali Paşa ise tarihçilerin yazdıklarına göre Gürcü asıllı bir köle olup okuma yazma bilmeyen cahil biridir. Zaten sadrazamlığı da 9 ay sürmüş, ancak 1. Abdülhamit yerine gene Gürcü bir köleyi, koca Yusuf Paşa'yı sadrazamlığa getirmiştir. Baron de Tott'un tam 31 yıl sonra 1786'da İstanbul'dan temelli ayrılmasında galiba hiç kuşku yok ki okuma yazması bile olmayan bu cahil sadrazamlar asıl rolü oynamışlardır mutlaka. Çünkü Halil Hamit Paşa'nın 1784'lerde tasarladığı Kara İstihkam Mühendisliği Okulu, Mühendishane-i Berri Hümayun Kara Kuvvetleri Mühendislik Okulu da ancak 9 yıl sonra 1794'te 3. Selim döneminde açılabilmiştir. Bilindiği gibi bir cihangir olarak doğduğuna yalnız 3. Selim'in kendisi değil, daha çocukluğundan beri halk da inandırılmıştır. Çünkü denilenlere göre müneccimlerce hesaplanan bir eşref saatte ana rahmine düşmüştür. Zaten burcu da Hazreti Ali'nin burcudur. Sultan olur olmaz, imparatorluğun üstüne yüzyıldır çökmüş felaketler bulutu derhal dağılacak ve ardı ardına yapılacak fetihlerle halk yeniden refaha kavuşacaktır. İşte bu nedenle 3. Selim'in tahta çıkışı imparatorluğun bir başından öbür başına sevinçle karşılanmıştır. Ne var ki iki ezeli düşman Rusya ve Avusturya ile 2 yıldır süren ve ardı ardına alınan yenilgiler yüzünden Sultan 1. Abdülhamid'in felç geçirip ölmesine neden olan savaşta 3. Selim tahta çıktıktan sonra güya Kırım'ın geri alınması için saldırıya geçilmiş ama geri almak şöyle dursun hiçbir başarı elde edilemediği Balkanların da neredeyse yarısı gittirilmiştir. Genç sultan başarısızlıkları sad sadrazamların beceriksizliklerine yorduğu için her kalenin yitirilişinden sonra sadrazam değiştirmiş, öyle ki bir defasında istihareye yatarak bir defasında da kura çekerek sadrazam atamış Profesör Berkes olduğu halde gene de hiçbir olumlu sonuç alamamıştır. Bu nedenle savaşın asıl kötü sonucu Sultan 3. Selim'in bir cihangir padişah olacağı yolundaki efsanenin iflası olmuştur. Profesör Enver Ziya Karal'ın deyimiyle Osmanlı Tarihi C5-S21. Bilindiği gibi amcası 1. Abdülhamit'in Özyurt Kalesi'nin de Rusların eline geçtiği haberini okurken duyduğu derin acı yüzünden felç geçirip ölmesi üzerine 28 Mart 1789'da tahta çıkan 3. Selim, bir yandan Sadrazam Koca Yusuf Paşa'ya sadece Özyurt Kalesi ile de yetinilmeyip 1784'te Ruslara kaptırılan Kırım'ın da derhal alınması buyruğunu verirken, öte yandan da daha saltanatının kırkı çıkmış çıkmamışken, 1789 yılı Mayıs ayı başlarında bir cuma günü öğle namazını meşveret erbabı ile birlikte kıldıktan sonra Sultan Kasrı'nın revan odasında döneminin ileri gelen uleması, veziri, hacısı, hocası, ocak ağaları, kapıcılar kethudası vesaire ile bir meşveret meclisi toplamıştır imparatorluğun içinde bulunduğu durumu görüşmek üzere. Artık başka çare kalmadığı için bu iki ezeli düşmanla 9 Ocak 1792'de yaş anlaşmasını imzaladıktan sonra da kimi tarihçilere göre zamanın 200'e yakın ileri gelen önemli kişisinden bu konuda bir layiha hazırlanmasını istemiştir. Oysa Osmanlı İmparatorluğunu 3. Selim döneminde Profesör Berkes'in dediği gibi Fransız ihtilali kurtarmıştır aslında. Ruslarla Avusturyalılar Osmanlıları neredeyse bütünüyle Avrupa'dan çıkarıp atmak üzerelerken Fransız devrimi Avrupa'daki bütün krallıkları can derdine düşürdüğünden İngiltere'nin devreye girmesiyle istemeden Osmanlılarla 1792'de bir anlaşma imzalayarak sorunu ertelemişlerdir. Fransız devrimi hiç kuşku yok ki Osmanlı ordusu ile ilgili krallık dönemindeki projeleri de rafa kaldırtmış olduğu için Sultan 1. Abdülhamit'in son yıllarında taht korkusu yüzünden zaten yavaş yavaş tavsatılmaya başlanılmış olan reform girişimlerini de hiç olmazsa yeni uzmanlar gönderilmesi açısından büyük bir kesintiye uğratmıştır mutlaka. Nitekim Profesör Karal'dan öğrendiğimize göre bu gerçeğin farkına varan Fransız ordusunda henüz ünsüz genç bir subay olan Napolyon Bonaparte da devrim yönetimine Rusya İmparatoriçesi'nin Rusya-Avusturya dostluk bağlarını kuvvetlendirdiği bir devirde Türkiye'nin askerlik bakımından hatırı sayılır bir hale gelmesi için Fransa'nın elinden gelen her şeyi yapması kendi çıkarınadır. Bu devletin kahraman fakat harp sanatının prensiplerinden anlamayan pek çok milis askeri vardır. Topçuluk Türkiye'de henüz çocukluk devresindedir. Bugün orada bu alanda çalışan birkaç subayımız vardır. Fakat olumlu bir sonuç alabilmek için bunlar ne sayı ne de bilgi bakımından yeterlidir diye bir dilekçe vererek 5-6 subay arkadaşı ile birlikte Osmanlı ordusunu eğitip güçlendirmek tutkusuyla İstanbul'a gitmek istediğini bildirmiştir. Osmanlı Tarihi C5-S25-26. Gerçi Napolyon Bonaparte Osmanlı ordusunu eğitmek veya yeni bir ordu kurmak üzere İstanbul'a gelememiştir ama gene aynı kaynaktan öğrendiğimize göre daha sonraki yıllarda da Sultan 3. Selim'le sürekli iyi ilişkiler kurmak için çalışmış, örneğin Mısır seferine çıkarken bile fırsat düştükçe onu hürmetle anmış, seferden sonra da özel mektuplar göndererek ıslahatçı girişimlerini desteklediğini bildirip gönlünü almıştır. Sultan 3. Selim de hem Fransa ile dostluğu Osmanlı İmparatorluğu için bir zorunluluk olarak görmektedir, hem de askerlik alanındaki bilgi ve başarılarından dolayı zaten hayrandır Napolyon Bonaparte'a. Bu nedenle onun dostluk gösterine ilgisiz kalmak şöyle dursun, bundan büyük bir mutluluk da duymaktadır. Örneğin Napolyon Bonaparte imparatorluğunu ilan ettikten sonra İstanbul'a büyükelçi atadığı General Sebastiano ile armağan olarak bir de resmini gönderince kendisine çok memnun kalmış ve sadrazamına "Bire benim vezirim, sen bilmezsin Avrupa'da dost dosta tasvir hediye eylemek mutena adettir. Fransa İmparatorunun hediyelerinden mahsus oldum. Bana tasvirini göndermesi pek büyük dostluk ve samimiyet gösterisidir. Gayet haz eyledim." diye yazmıştır. Kuşkusuz bu sıcak ilişkilerden yararlanılmamış da değildir. Örneğin 1794'te bir yandan mühendishane geliştirilir ve Mühendishane-i Berri-i Hümayun adıyla yeni bir okul daha açılırken, öte yandan da layihaların hemen hemen tamamında önerilen Nizam-ı Cedid adıyla yeni bir ordunun kurulacağı resmen açıklanmış ve bu amaçla Fransız Convention hükümetine 1793 ile 1795'te iki kez başvurularak öğretmen, subay ve teknisyen gönderilmesi istenilmiştir. Nitekim gönderilen bu Fransız subay ve teknisyenlerle Osmanlı tarihinde ilk kez bir Hristiyan dili Fransızca bu mühendislik okullarında yabancı dil olarak öğretilmeye başlanılmıştır. Ders kitapları da Fransızcadan çevrilmektedir. Bu uzman subay ve teknisyenler eğitimin 4 yıl olduğu bu okulların 3. 4. sınıflarından askeri tarih dersinin dışında topografya, trigonometri, balistik, istihkam, astronomi ve yüksek matematik gibi dersler de okutmaktadırlar. Nizam-ı Cedid ordusunun kuruluş öyküsü ise daha da firaklıdır. Ulemanın ve yeniçerilerin karşı çıkmalarından korkulup çekinildiği için sanki sarayların korunması ile ilgili Bostancı ocaklarına bağlı Bostancı Tüfekçisi Ocağı adıyla yeni bir ocak kuruluyormuş gibi gösterilerek başlatılmıştır çünkü. Hatta Profesör Karal'ın verdiği bilgilere göre Rusların Karadeniz donanmasıyla önce Boğaz'ın girişinde Levent yakınlarından karaya asker çıkararak İstanbul'u kuşatmaya kalkışacaklarına dair duyumlar alındığı için bu yeni birliğin ilk kışlasının da özellikle Levent çiftliğinde kurulduğu şeklinde dedikodular bile çıkarmışlardır, Nizam-ı Cedid ordusunu halka daha sevimli gösterebilmek amacıyla. Ne var ki hemen hemen bütün tarihçilerce iyi eğitim almış, iyi yetiştirilmiş, aydın, ilerici, yenilikçi bir kişi olarak tanımlansa da bütün Osmanlı aydınlarının kişiliğini belirleyen güçlü çelişki, 3. Selim'in kişiliğinin de temel belirleyicisi olmuştur sonuçta. Yani Profesör Berkes'in deyimiyle 3. Selim'de tıpkı yenilikçi babası 3. Mustafa gibi aslında rüyalara, müneccimlere, üfürükçülere inanmaktadır ve bu nedenle farkına bile varmadan çevresini dervişler, şeyhler, müneccimlerle doldurmuştur. Bu medreseli takımı ise hiç kuşku yok ki tıpkı Kadızadeliler gibi imparatorluğun içinde bulunduğu sorunların şer-i şerife uygun yaşam biçiminin yitirilmesinden kaynaklandığına yürekten inanmaktadırlar ve bu batılılaşma girişimlerine şiddetle karşıdırlar doğal olarak. Nitekim Nizam-ı Cedid ordusuna karşı halkı kışkırtırlarken de tarihçilerin yazdıklarına göre askere setre pantolon giydirip imanını halen getiren, önlerine muallim diye frenkleri, Hristiyanları koyan padişaha elbette Allah yardımını çok görür diyerek camilerde verdikleri vaazlarda bu inançlarını açık açık gözler önüne sermektedirler. Ve ne yazık ki ulemanın kışkırttığı bu bir avuç yeniçeri yamağı aralarından seçtikleri Kabakçı Mustafa adlı bir serserinin başkanlığında 14 Haziran 1807 günü Nizam-ı Cedid'i istemezüz, şeriat isteriz, Müslüman olanlar bize katılsınlar diye bağıra bağıra artlarına topladıkları çapulcularla sarayın önüne gelip Sultan 3. Selim'in Nizam-ı Cedid'i kapattığına dair bir Hatt-ı Hümayun yazmasını sağlayarak batılılaşma girişimlerini güya bir kez daha durdurmuşlardır. Görüldüğü gibi 17. yüzyılda devşirme Hristiyan çocuklarından oluşmuş Kapıkulu ocaklarına ve Enderunlu Vüzerra'ya, Ümerra'ya karşı iktidar kavgası verirken büyük rüşvetlerle kiraladıkları silahlı ocaklıları ayaklandırıp şeriat isteriz diye bağırtarak bir dizi saray içi darbe yapıp Yeniçeri ağası ile Enderunlu Paşa kellesi kestire kestire Yeniçeri ocağını sonuçta tam anlamıyla bir çapulcular sürüsü zorba güç haline döndürmeyi ustaca başaran ulema 18. yüzyıl daha başında gerçekten de hiç beklemedikleri yeni bir durumla karşı karşıya gelmiştir. Bir yandan ülkeye hızla İslami yaşam biçiminin karşıtı yeni bir yaşam biçimi ithal edilmeye çalışılırken, batıdan bir yandan da sanki artık bütünüyle umut kesildiği için bir takım Hristiyan subaylara, Kapıkulu ocaklarına seçenek olarak yeni bir ordu kurdurtulmaya çalışılmaktadır sessiz sessiz. Gerçekten de imparatorluğun içinde bulunduğu sorunlardan kurtuluşun ancak ordunun güçlendirilmesiyle sağlanabileceğine inanan aydınlar da artık Yeniçeri Ocağı'ndan hiç söz etmemektedirler sanki. Öyle ki Profesör Enver Ziya Karal 18. yüzyıl ortalarında tam 16 yıl sultanlık yapan Padişah 3. Mustafa'nın da Osmanlı İmparatorluğu'nun sürekli yenilmesinin ve gerilemesinin asıl nedeni olan örgütleri bozulmuş bu Yeniçeri ordusunun artık bir düzene sokulabileceğine inanmadığını oğlu 3. Selim'e de söylediğini yazmaktadırlar. Gene Profesör Karal, Sultan 3. Selim'in Nizam-ı Cedid'le asıl yapmak istediği şeyin de Yeniçerileri kaldırmak ve ulemanın nüfusunu kırmak olduğunu belirtmektedir. Profesör Mümtaz Turhan da Lale Devri'nden Tanzimat'a kadar olan bir asırlık zaman zarfında garplılaşma faaliyetleri bariz bir şekilde ordunun yenileştirilmesi mevzu etrafında toplanır. Zamanın devlet adamları, müceddidleri, yenilikçileri Avrupa karşısındaki mağlubiyetimizin sebeplerini esas itibariyle orduda düzenin bozulmasında, garbın üstünlüğünü de askerlerinin yeni bir harp tekniğine göre yetiştirilmiş olmasında bulurlar. Onun için orduyu ıslah veya garbın harp tekniğine, usulüne göre yeni bir ordu teşkil etmekle Avrupa ile aramızdaki farkın giderileceğine ve meselenin böylece halledileceğine kanidirler. İmalathaneler, fabrikalar, tersaneler gibi yeni tesisler hep askerin ihtiyacı olan kumaş, silah, mühimmat ve sair harp malzemesi hazırlamak için kurulur. Mektepler orduya lüzumlu unsurlar yetiştirmek maksadıyla açılır diye yazmaktadır. Kültür Değişmeleri, Devlet Kitapları, İstanbul 1969, S-295-296. Açılan okullar elbette ülkenin genel eğitim politikası ile kesinlikle ilgili değildir. Ancak gene de bu okullarda Fransızca, tarih, coğrafya, matematik, edebiyat, felsefe ve benzer gibi din dışı dersler de okutulmaktadır ve dolayısıyla çok az sayıda da olsa yeni tür bir aydın yetiştirilmektedir. Ayrıca unutulmamalıdır ki Avrupa'nın büyük devletlerinde büyük elçiliklerin açılması da 1795'ten sonra 3. Selim döneminde olmuştur ve ilk büyük elçilerin dil bilmemelerinin neden olduğu sorunlar yüzünden de o ülkelere dil öğrenmeleri için gençler de gönderilmeye başlanmıştır hemen. Böylece ulemanın karşısında artık batıdaki gelişmelerden de az çok haberi olan, din dışı eğitim almış, doğmaya değil bilime inanan, batılı anlamda aydın diyeceğimiz yeni bir kuşak yetişmeye başlamıştır kendiliğinden. İşte bu nedenlerle gördüğümüz kadarıyla ulema da 18. yüzyılın başından itibaren artık bidatlarla filan uğraşmak yerine çaresiz, can havliyle bir yandan da bu batılılaşma düşüncesini çürütmeye çalışırken bir yandan da bu yaşam biçiminin somut öğelerini derhal yok edebilmek için uğraşmıştır neredeyse bütün bir yüzyıl boyunca. Diyelim 3. Selim'in Paris'e elçi olarak gönderdiği ulemadan Halet Efendi oradan yazdığı mektuplarda sürekli Avrupa'yı kötülemekte. Zira Paris'e geldik. Lakin halka öve öve bitiremedikleri şu Frangistan'ı daha göremedik. O tuhaf şeyler ve akıllı Frankler hangi Avrupa'dadır acaba demektedir alaylı alaylı. Avrupa uygarlığı denilen şeyin Müslümanlıkla kesinlikle bağdaşmayacağını öne sürmektedirler. Yani Müslümanların alabileceği önemsiz bir iki şeyden başka şey yoktur Avrupa'da onlara göre. Hikmet ise zaten Müslümanların yitirdiği mallarıdır. Yoksa Avrupalıların bütün adet ve ahlakın, usulü maişet ve tarzı hayatlarını kabul etmek elbette zinhar caiz değildir Müslümanlar için. Bu amaçla da kışkırttıkları çapulculara gene bir yandan şeriat isteriz diye bağırtarak saray içi darbeler yaptırırlarken öte yandan da saldırtıp artık batılı yaşamın görünen yanlarını, köşkleri, kasırları, lale bahçelerini yakıp yıktırmakta, setre pantolon giyenleri cezalandırtmakta, kitap basımını engelletmekte, yabancı uzmanları yıldırıp kaçırtmakta, bu kağıtları, o çizgileri niye çiziyorlar? Pusula cetvelle hiç savaş mı kazanılırmış diye ortalığı karıştırtarak okullara eğitim yapılamaz duruma sokturmaktadırlar öncelikle. Görüldüğü gibi Osmanlı Sarayı'ndaki iktidar kavgası artık ulema ile kendilerine 19. yüzyılın ortalarından itibaren münevver denilecek olan, İslami yaşama karşı batılı yaşamı savunan ve batılı bir yeni ordu kurulması yanlıları arasında geçmektedir. Ve ilginçtir, 19. yüzyıla girilirken demek Yeniçeri Ocağı'nın artık darbe yapacak kadar bile gücü ve ürkütücü hörfü filan kalmamış, dolayısıyla da ulema ile Ocak arasındaki taşeron anlaşması kendiliğinden sona ermiş olsa gerek ki, Şeyhülislam Ataullah Efendi, Sadaret Kaymakamı Köse Musa Paşa ve Suduru Kiram'dan öteki ulema kafa kafaya verip, Nizam-ı Cedid'e karşı çaresiz ta Rumeli Kavağı'ndaki kale yamaklarını kışkırtmak zorunda kalmışlardır. Ne acı! Yeniçeriler niçin kılıçtan geçirilmiş öyleyse? 19. yüzyıla girilirken ömrünü tamamlayarak işlevini bütünüyle yitirmiş, savaş gücü neredeyse sıfıra inmiş örgüt, Saat Kapıkulu Ocakları da değildir elbette. 16. yüzyılın sonlarından itibaren ulemanın yol göstericiliğinde getirilen değişiklikler ve yeni uygulamalarla tarım topraklarındaki ikta sistemi de hızla yozlaştırılarak dirlikler en fazla rüşveti ve vergiyi ödemeyi yüklenenlere verildiği için ordunun 1/5'ünü oluşturan sekbanlık kurumu da 17. yüzyılın sonlarına doğru artık hiç kalmamıştır. Ordunun bu açığı da seferden önce yukarıda da değindiğimiz gibi eskiden Hristiyan çocuklarını zorla devşiren serden geçtiler, turnacı başılar Anadolu'ya gönderilip bayrak açtırılarak, davul vurdurtularak, tellal çıkarılarak toplanan Müslüman Türk çocuklarıyla kapatılmaktadır. Örneğin 3. Selim tahta çıkar çıkmaz Rusya ve Avusturya'ya karşı süren savaşı bir an önce kazanıp sona erdirmek amacıyla bir ferman yayımlayarak, ordu ve donanmayı kuvvetlendirmek için 16 ile 60 yaş arasındaki kişilerden gereği kadar asker toplanmasını buyurmuştur hemen. Reaya'dan zorla alınan beygirlerle güya süvari birlikleri oluşturulmaktadır. Donanma denize açılacağı zaman ömründe silah kullanmamış, savaş görmemiş köylü taifesiyle çoluk çocukla doldurulmaktadır.